Merhaba, ben Moby Dictum'dan Göktürk. Bu podcast'te Web3 tarafında topluluk yönetimi nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli ve gelecekte bu alanda bizleri nelerin beklediğini konuştuk. Discord sunucumuza katılarak her perşembe sohbetlerimize canlı bir şekilde katılabilirsiniz. Keyifli dinlemeler dilerim.
Selam arkadaşlar. Bugün Heroes NFT Marketing Manager'ı Sezar bizlerle Web3 oyun topluluklarının nasıl inşa edildiğini konuşacağız birlikte. Dilersen Sezar, önce sen kendinden biraz bahsedebilirsin. Blockchain ile nasıl tanıştın, neler yapıyorsun? Heroes NFT'den bahsedebilirsin, orada neler yapıyorsunuz? Bu şekilde bize önceden bilgilendirirsen onun üstüne konuşabiliriz diye düşünüyorum.
Tamamdır. Öncelikle merhabalar herkese. Katılımınız için teşekkür ederim. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse ben ODTÜ siyaset mezunuyum. Yaklaşık 2017 yılından beri kripto paralar ve blockchain ile ilgileniyorum. O zamanlar tabii sadece para kazanma amacıyla çıkmıştık yola ama bu 2017'den bugüne kadar çok şey değişti aslında. Bu işin teknolojisine ve felsefesine bağlandım ve uzun süredir de bu ekosistemin içindeyim. Son bir senedir de Heroes of NFT'de marketing manager olarak çalışıyorum. Bütün marketing süreçleri, işte stratejinin belirlenmesi, uygulanması, marketing bütçesinin belirlenip harcanması ve öte yandan bütün community yönetiminden sorumluyum. Heroes of NFT'den de kısaca bahsedeyim. Heroes of NFT Avalanche ağında bir gaming projesi. Ya bu Avalanche ağı aslında Ethereum, Bitcoin gibi bir blockchain. En güçlü ve en etkili ilk 3-4 blockchain'den birisi. Biz bu ağ içerisinde bir oyun projesi geliştiriyoruz. Kart oyunu projesi geliştiriyoruz. NFT'lerin oyun kartları olduğu ve bu şekilde insanların karşılıklı olarak kart oyunu oynadığı bir proje geliştiriyoruz. Bu senenin başında yaklaşık 3 milyon dolarlık bir fundraisingimiz oldu ve yaklaşık şu anda 30 kişilik bir ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz. Çok sayıda aslında komitemiz var. Nijerya, genel global komitemiz var. Nijerya, Japonya, Vietnam, Türkiye, Hindistan gibi farklı farklı komitelerimiz var. Şu anda aslında oyunumuz beta aşamasında oynanabiliyor ama sadece botlara karşı oynanabiliyor. Tahminim önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde bütün güncellemelerin ve geliştirmelerin tamamlanıp da oyunun aslında piyasaya serilmesi diyebilirim. Bu şekilde bir giriş yapmış olayım.
Anladım, süper. Zaman içinde teknolojinin değiştiğinden bahsettin. Bu bence de öyle, kesinlikle gözlemlenebilen bir şey. Gitgide Web3 oyunlar, blockchain oyunlar son özellikle hype ile birlikte bayağı konuşulmaya başlandı. Bu noktada şeyi de netleştirmek istiyorum. Web2 ve Web3 oyunların birbirinden farkı aslında özünde nedir? Teknolojisi midir? Bu altındaki temel farklardan bahsedebilir misin biraz da?
Aslında daha dün hem de bu konu üzerinde bir konuşma yapmıştım. Biz Ankara'da düzenli olarak etkinlikler düzenliyoruz. Kripto camiası olarak orada bu konu üzerine konuşmuştum. Aslında en büyük fark oyuncunun ve aslında oyunun şöyle söyleyeyim. Oyunun projenin yeni bir finansal gelir kaynağı elde etmesini sağlıyor Web3. Ama öte yandan oyuncunun da aslında Web3'de olmadığı bir şekilde bir finansal gelir, sıfırdan bir finansal gelir elde etmesini ve oyununu monetize etmesini sağlıyor. Yani nasıl özetleyebilirim? Aslında burada NFT'ler devreye giriyor. NFT'ler yani çoğu kişi aslında NFT'ler Twitter'da görülen işte çizimler olarak, maymun çizimler olarak görüyor ama aslında NFT'ler sanat kısmından daha çok şey ifade ediyor. Bunlar oyun sektörünün çok büyük bir parçası olabilecek imkanlara sahipler ve aslında blockchain'in ve Web3'nin oyun sektörüne katabileceği en büyük şey NFT'ler. Ve biz aslında burada ayrışıyoruz. Biz oyunculara NFT'lerin ownership'ini verdiğimiz takdirde onlar bunu çok ciddi bir şekilde monetize edebiliyorlar. Ya şöyle bir örnek vereyim. Mesela çoğu kişi FIFA veya Counter Strike oynuyordur. Mesela Counter Strike'da silahlarınız var ya da silahların stickerları falan oluyor. Şöyle düşünün, bütün bunları bizim NFT yaptığımızı ve bu şekilde aslında sizin keleşten kaskınıza, zırhınızdan örnek veriyorum işte bombaya kadar hepsini aslında kendinizin sahip olduğunu, yani oyun içinde değil de onu kendinizin sahip olduğu, bunların kendi skill'lerinin olduğunu düşünün ve bir marketplace'te bunu alıp satabildiğinizi, secondary marketplace'te bunu alıp satabildiğinizi, yani mesela benim silahım var ve bu silahın mesela nişan açısı ya da başka bir ne bileyim vuruş gücü falan daha yüksek ve ben bunu kendim geliştirebiliyorum ve sonrasında satabiliyorum. Ya yani bu ne katkı sağlıyor? Oyuncu bir keresinde zamanını ve vaktini buraya harcıyor ve belki artık oyunu bırakacak ama oyunu bıraktığında sadece oyunu oynamışla kalmak olmuyor ve bunu monetize edebiliyoruz. O mallarını satarak ya da öte yandan bir gelir modeli oluşturuyor. Mesela bunu benim çok sayıda arkadaşım FIFA oynuyor ve bu FIFA'dan gelir elde ediyorlar. Ancak şöyle bir problemleri var. Geliştirdikleri karakterleri, oyunları FIFA onların normalde satmasına izin vermiyor ve kara borsa üzerinden satıyorlar ve bazen de banlanıyorlar. Mesela FIFA'nın da bir marketplace'i olsa ve bunun üzerine satabilse çok güzel monetize edebilirler. Yani özetlemem gerekirse Web3'nin Web 2'ye kıyasla sunduğu en büyük şey oyunculara NFT'ler üzerinden oyunda bir ownership verip bunu da bu şekilde oyuncuların monetize edebilmesi oluyor. Hem platformlar hem oyunlar hem oyuncular buradan bir gelir elde edebiliyor.
Süper. Yani Web3 oyunlar aslında iki taraf içinde, stüdyo içinde, oyuncular içinde win-win bir durum yaratıyor diyebiliriz o zaman. Yani bu NFT'lerin kullanılması dediğin gibi birçok alanda aslında bugün NFT kullanmasak da Counter-Strike skinleri bu tür şeyler Web3'de vardı. Web3 bunlara mülkiyet hakkı getiriyor ve daha büyük başka yenilikler de getirerek insanların oyundan para kazanabilmesini, birbiriyle etkileşime girebilmesini, kimi zaman koleksiyon yapabilmesini sağlıyor. Bu noktada bu marketplace'in aslında açık olması bir taraftan da topluluk yönetimini zorlaştıran bir nokta olabilir diye düşünüyorum. Çünkü atıyorum NFT'nin floor price'ı düşüyor. Ya da coin'in markette bir şey oluyor, bir iş piyasa geliyor. Bu tarz durumlarda oyuncular da panik olabiliyor. Bu noktada topluluk yönetiminin bence çok önemli bir yeri var. Sen de konuşmanın başında bahsetmiştin. Birçok farklı ülkelerde iletişime geçtiğiniz komüniteler varmış. Yani kendi komünitelerinizi orada da temsil ediyormuşsunuz farklı dillerle. Bu noktada Web3 Gaming Community'nin inşa etmenin temel unsurlarından biraz bahsedebilir misin?
Yani öncelikle şunu söyleyeyim. İletişim, yani çok basit bir cümle olacak aslında ama 7/24 iletişim çok önemli. Çünkü kripto piyasası hiç uyumuyor. Yani biz Türkiye'de işte bizde saat 10, onlarda saat 3 oluyor ya da başkası da saat 5 oluyor. O yüzden her an uyanık olmamız gerekiyor. Çünkü kripto camiasında insanlar çok aceleci, hızlı ve beklentiler çok yüksek ve bundan hayat çok hızlı akıyor o tarafta. Sürekli aktif olup iletişimde olmamız gerekiyor. Öte yandan aslında şimdi şöyle bir şey de var. Çok yeni bir teknoloji olduğu için aslında çoğu kişi yani ne kadar içinde olsa da çok anlamıyor. Yani nasıl denir? Mesela projeye yatırım yapmış ama projeyi çok anlamamış. Sadece aslında bir hype'dan dolayı gelmiş, bir beklentinden dolayı gelmiş, bir arkadaşından duymuş ya da en kötüsünden işte projenin bir paylaşımını beğenmiş ya bundan potansiyel çıkar diye gelmiş. Ancak bu insanlar çok daha meraklı oluyorlar ve aslında nasıl denir? Bilgiye aç oluyorlar ve bu insanlarla aslında iletişime geçmek, iletişimi koruyabilmek çok önemli. Mesela ya bu insanlar projeyle bağlantılarını bireysel ilişkiler üzerinden kuruyorlar. Mesela benim onunla kuracağım iletişim ya da CEO'muzun, co-founder'larımızın, community moderatörlerimizin onlarla kuracağı iletişim çok önemli. Yani ben bilirim yani Telegram'dan, Discord'dan saatlerce insanlarla chat'ten konuştuğumu ya da telefon numaramı verip konuştuğumu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bizim komünite üyelerimizden birisi Türkiye'deki ilk Survivor'a katılan birisiydi. İsmini vermeyeyim. Büyük ihtimalle afiş edilmesini istemem. Yani ben onunla tanıştım ve yüz yüze de tanıştım. Bayağı bir sohbetimiz de gelişti. Bana Survivor onlarını falan anlattı. Yani o mesela bu projeye bu şekilde bağlandı ve bize şu şekilde aslında komünitede aktif olarak katkı vermeye başladı. Yani Web3 aslında bilgi birikimi çok eksik olduğu için ve çok spekülasyon olduğu için komünitelerin bağlanması
Sesin kesiliyor Sezer sanırım biraz şey oldu. Bir bakabilir misin?
Şu an nasıl?
Şu an çok daha iyi.
Ya en son şunu diyordum. Uzun bir süredir mi kesik sesim? Yani yok, duymadım.
Son cümle biraz anlaşılmadı o kadar.
Anladım. Evet. Ya şunu söyledim. Bence Web3'de komünite meselesinde en büyük nokta birebir iletişim. Çünkü teknoloji çok yeni ve insanlar çok büyük bir bilgi birikimine, sağlam bir bilgi birikimine sahip değil. Ve bundan dolayı projelerle kurdukları ilişkiler aslında bireysel ilişkilere dayalı. Yani community moderatörle kurduğu ilişkiye dayalı, co-founder'la kurduğu ilişkiye dayalı, marketing menajeriyle kurduğu ilişkiye dayalı. Ve bundan dolayı aslında birebir sohbet, konuşma çok kritik bir yer tutuyor Web3'de, Web3 Community Building'de.
Anladım. Aslında bahsettiğin şeyler birebir iletişim olsun, açık ve net olmak olsun. Bir noktada oyuncularda bir marka sadakati yaratmak için hani markayla bağ kurmasını sağlamak, oyunla bağ kurmasını sağlamak için olabilir mi? Şöyle mesela örnek vereyim. Günümüzde artık mesela markalar daha sürdürülebilir olmaya çalışıyor. Katkı maddelerine dikkat etmeye çalışıyor. Bunun da en önemli sebeplerinden biri artık insanların, kullanıcıların daha dikkatli olması, internetle birlikte araştırmaya açık olması. Bu noktada dediğin gibi Web3 oyuncuları da bilgiye açlar, sürekli araştırıyorlar. Bir Metamask cüzdanı açmak bile aslında başta hiç bilmeyen biri için çok uğraştırıcı bir şey. Bu insanlar bilgiye aç oldukları için ve bu tarz atıyorum bazı durumlar yaşandığı zaman o oyun stüdyosundan, oyunlardan net olmalarını isteyebiliyor. Çünkü güvenilirlik, işte hızlı geri dönüşler, bunlar oyuncular için de önemli şeyler. Bu noktada Web3 Gaming Community inşa eden stüdyolar sıfırdan bir inşa sürecine başlarken nelere de dikkat etmeli? Hani step by step nasıl ilerlemeliler?
Ya şunu söyleyebilirim. Mesela bizim yaşadığımız aslında en büyük zorluk ya da nasıl denir? Benim en çok dikkatimi çeken şey şimdi bizim çoğumuzun aslında kimliğimizi afiş etmememizden dolayı bir güven eksikliği oluyor. Siz kimsiniz kardeşim oluyor. İşte siz paramızı alıp gideceksiniz. Vurgun yapacaksınız oluyor. Ve bundan dolayı yani kripto ekosisteminde, Web3 ekosisteminde güven ilişkisi çok zor inşa ediliyor. Ve güven olmadan komünitede kurulmuyor. Mesela ben bunu nasıl çözüldüğünü gördüm. Biz yüz yüze etkinlikler yaptık. Yüz yüze etkinliklerde komüniteden insanlarla buluştuk. Komünitedeki aktif insanlarla buluştuk ve aslında onların bizi yüz yüze tanıdıktan sonra nasıl projeye olan bakış açılarını, eleştirilerini ya da yorumlarının nasıl değiştiğini gördüm. Ve aslında Web3'de zaten aslında çoğumuz mesela ben Türkiye'de yaşıyorum ama benim Türkiye'ye seslenme olasılığım çok az. Ben genelde işte bugün mesela saat 10'da İtalyanlarla görüşeceğiz. İşte Asyalılarla görüşüyoruz, Amerikalılarla görüşüyoruz. Yani çok farklı noktalarda olduğumuz için birbirimizi yüz yüze göremiyoruz ve bence komünitesini güçlü bir şekilde kurmak isteyen projenin en büyük competitive advantage'i yüz yüze yapabileceği etkinlikler oluyor burada. Ya onun dışında aslında yani birebir iletişimden bahsettim ama Web3'de avantajlı olmak istiyorsanız bence yüz yüze etkinliklere, sohbetlere de çok önem vermek gerekiyor. Çünkü bunlar çoğu projenin yapamadığı hem maddi kaynaklarından ötürü hem de fiziksel koşullarından ötürü. Ama bunu yapabilen projeler çok büyük avantajlar kazanıyor.
Anladım. Süper. Dediğin gibi birebir iletişim, en önemlisi iletişim samimi, net ve açık olması gerekiyor insanların güvenebilmesi için. Bu noktada şeyi de sormak istiyorum. Birçok farklı insana erişmek gerekebiliyor topluluğu büyütmek için, oyuna daha çok oyuncu çekebilmek için. Bu noktada community ve marketing birlikte nasıl bir yol izleyebilirler, nasıl projeler yapabilirler, nelere önem göstermeleri gerekir?
Biz şöyle yapıyorduk mesela, şunu söyleyeyim. Zaten community aslında bir yerde marketing stratejisinin bir parçası, bir tool olarak düşünebiliriz. Yani komünite size güveniyorsa ve sizinle nasıl desem kaderini bir yerde birleştirdiyse her türlü o marketinge katkı sağlıyor. Mesela biz komünitemizle birlikte çok ciddi bir gerilla marketing yapıyorduk. Örnek vermek gerekirse launch olmadan önce projelerin, ya biz şöyle söyleyeyim launch olma kısmını, projelerin IDO'ları oluyor. Bu IDO'larda initial işte coin offering, işte initial DEX offering, bunlar biz coinlerimizi çıkarıyoruz ve fon topluyoruz. Bunlar aslında projelerin 3 yıl, 5 yıllık masraflarını karşılaması için kritik bir önemde. Biz burada da tabii bunu elde etmek için çok ciddi bir komüniteye ihtiyaç oluyor. Biz bunu elde edebilmek için, kendimizi daha da duyurabilmek için var olan komünitemizle birlikte düzenli olarak gerilla marketing çalışmaları yapıyorduk. Mesela Twitter'da bizi alakadar edecek bütün paylaşımların altına Heroes of NFT gösterecek içerikler atıyorduk. Paylaşımlar yapıyorduk, birbirimize etkileşimler veriyorduk. Ve belli bir süre boyunca Avalanche ağında o kadar çok duyulduk ki herkes Heroes of NFT'yi konuşuyordu. Çünkü komünite bize inanıyordu, bizimle birlikte çalışmak istiyordu. Çünkü onların da kazançları var, bizim de doğal olarak kazancımız var. Ve burada bir aslında iki tarafında çıkarları, beklentileri uyuştuğu için bu gerilla marketing sitesini çok efektif bir şekilde kullanabildik. Aslında komünitenin marketinge nasıl katkı sağlayabileceğini bence burada çok iyi gösterdik. Öte yandan şey de çok önemli oluyor. Mesela komünitedeki kişilerin kompozisyonu da çok önemli. Mesela bazen ekosistemdeki çok güçlü isimler de o projede, komünitede yer alabiliyor. Onları da çok efektif kullanmak gerekiyor. Mesela işte bazı kişiler oluyor. 5.000 takipçisi var, 10.000 takipçisi var ya da mesela biz bir gaming guild'de community moderator bir ya da bir başka bir oyun projesinde belli bir gör pozisyonu var. Bu insanlarla iletişimi sıkı tutarak, partnership'ler yaparak, etkinlikler yaparak da komünitenin marketing sürecine katkı sağlamasını sağlayabiliriz diyebilirim.
Çok net açıkladığın için teşekkür ederim. Bu noktada şöyle bir soru aklıma geldi gerilla marketingden sonra. Mesela Axie Infinity bir zamanlar çok popülerdi ve ciddi anlamda videolar çekiliyordu. İşte $300'la başladım, ayda $2000 kazanıyorum, herkes Axie Infinity oynasın gibi. Birçok insan kendi ağzından oyunu promote etti. Bu noktada ben mesela Axie Infinity'nin hiçbir sosyal medya içeriğine veya kendileri tarafından üretilmiş bir içeriğe rastlamasam da community'si tarafından üretilmiş birçok içeriğe rastladım. Burada user generated content yaratmak için topluluk yöneticileri neler yapabilir? Topluluğu nasıl taktiklerle yönlendirebilirler? Mesela mizah anlayışıyla mı yapabilir bunu veya başka şekillerde meme paylaşarak mı? Bu tarz taktikler var mıdır acaba?
Ya ben şöyle düşünüyorum. Mesela bu tarz Axie Infinity gibi aslında community'nin ürettiği içeriklerle aslında çok ciddi bir güç kazanan, yani aslında projeden bağımsız bir şekilde yapılan bir markette çok güç kazanan projelerin en ortak özelliği aslında beklentileri belli bir süre olsa da karşılayabilmeleriydi. Ve bu beklentiyi karşılayınca aslında onlar çok ciddi bir ağırlık kazanıyorlar ekosistemde. Ve content creator'lar da aslında o projenin verdiği ağırlığı, ortaya koyduğu ağırlıktan faydalanmak istiyor kendisi için. Yani mesela o konu hakkında bir içerik üreterek daha çok kişiye seslenmek, daha çok takipçi kazanmak istiyor. Ya ben en çok bunu gördüm. Ama mesela daha mesela beklentileri daha istediği kadar karşılamamış bir proje ya da çalışma development süreci devam eden bir projenin burada ne yapması gerekiyor? Aslında bir aidiyetisi oluşturması gerekiyor. Mesela bunu çok sayıda proje yapamıyor ama yapan projelerde çok ayrışıyor. Bu insanlarla aidiyet ilişkisi nasıl kurulur denirse aslında bir kere yani interest alignment gerekiyor. Yani insanlar o projeden belli beklentiler, genellikle de bu finansal beklentiler oluyor. Projenin ona finansal beklentileri sağlayabileceğine inanan kişi komünite moderatörleriyle, ekiple sıkı bir iletişim kurduğu takdirde ve uzun vadede aslında o projenin başarıya ulaşabileceğini düşündüğü takdirde ortak ilerleyebiliyorlar, ortak hareket edebiliyorlar. Yani bundan dolayı aslında projenin yapması gereken şey umut dolu bir gelecek vaat etmek. Umut dolu bir gelecek vaat ediyorsa o insanlar cidden çok sıkı bir şekilde bağlanıyorlar. Çünkü beklentiler ona göre değişiyor. Mesela biz bu piyasa kötü olmadığı dönemde inanılmaz bir ilgi alaka vardı. Çünkü insanlar genel makro koşullardan tutun bütün projelere kadar inanılmaz bir güven vardı. Ve biz de aslında şu anda da olduğumuz gibi geçmişte de yani projenin geleceği hakkında çok umutluyduk. Ve sürekli gelecekte neler yapacağımızdan, neler olabileceğinden bahsediyorduk. İnsanların beklentilerini bu şekilde aslında yukarıya çekebiliyorduk. Ama mesela şu an ne değişti diye sorarsanız makro koşullar şu an çok kötü ve bundan dolayı da aslında insanlar biraz kaçınıyorlar. Yani uzun vadeli bakamıyorlar, çekiniyorlar ve bundan dolayı da aslında community merkezi content creation azalıyor. Yani aslında buradaki en temel nokta iki temel nokta var aslında. Bir, yine dediğim gibi çok mükemmel bir gelecek iddiası sunabilmek. İki, projenin aslında çok ciddi bir beklentiyi karşılamış olabilmesi ve bundan dolayı kazandığı ağırlıkla ekosistemde content creator'ların ona yaklaşıp yani ondan güç kazanması. Yani proje content creator'lardan güç kazanmıyordu. Content creator'lar projeden güç kazanıyor. Ya bu ikisini sağlayan projeler aslında komünitenin kendi kendine yaptığı marketinde çok çok daha güçleniyor ve böyle bir circle var. Böyle devam ediyor.
Anladım. Süper. Söylediklerinden sonra aklıma şunu sormak geldi. Dediğin gibi piyasa koşulları değişebiliyor. Bu noktada mesela Web3 oyunların çok hype olduğu dönemlerde veya tam aksine hype'ın düştüğü, ayı piyasasının olduğu dönemlerde stratejilerinde stüdyolar, topluluk yöneticileri neler yapabilirler? Mesela bir hype var, evet burada ne yapmamız gerekiyor? Daha çok insana duyurabiliriz. Ama hype geçti, ayı piyasası geldi. 52 kullanıcıyı tutmamız lazım, gitmesin, kullanıcı kaybetmeyelim. Hani bu tür anlarda, durumlarda, cycle'larda değiştikçe yönetimsel açıdan değişiklikler oluyor mu?
Ya tabii bence çok büyük değişiklikler oluyor. Mesela biz 6-7 ay önce sürekli growth üzerine odaklıydık. Sürekli daha çok kitlelere ulaşma, daha çok yere seslenme. Ama şu anda amacımız elimizdeki komüniteyi korumak, ya yenisine ulaşmak değil. Çünkü zaten 100 kişi varsa bu bugün 10 kişiye düştü. Yani biz istemesek de yani ne kadar aslında biz bir şey yapmasak bile ya da ne kadar bir şey yapsak bile komünite %90 oranında belki de düşüyor. Çünkü yani insanlar çok ciddi zararlar yaşıyorlar ya da bütün umutlarını yitiriyorlar ve bırakıyorlar, gidiyorlar. Ve bu aslında sizin projenizden bağımsız olsa azalıyorlar. Yani burada projelerin yapması gereken şey benim gördüğüm ellerindekini korumak. Yani yenisine açılmak değil. Çünkü yenisine açılmak ayrı bir odak gerektiriyor. Ve sen elindekini koruyacağına, dışarıya odaklanınca aslında o zamanı oraya harcıyorsun ama onun yerine içeriye harcayabilirsin. Ya burada ne yapmak gerekiyor diye sorarsanız aslında temel şeyler aslında tekrarlayacak gibi oluyorum ama yine birebir iletişim çok önemli. Onun dışında community moderatörlerine ya da komüniteden bağımsız olarak development sürecin çok düzenli işlemesi gerekiyor. Yani bizim verdiğimiz sözleri tutabiliyor olmamız lazım. Bizlerin roadmap'leri oluyor işte şu tarihte şunu yapacağız, bu tarihte bunu yapacağız diye komiteye sunduğumuz. Bunları zamanında gerçekleştirebiliyorsak, güçlü bir iletişimimiz varsa, düzenli olarak mesela Twitter Space'ler, community sohbetleri yapıyorsak aslında insanlar orada bize güvenmeye devam ediyorlar. Eski etkileşim kalmasa da yani akıllarının bir köşesinde ya bu proje çalışmaya devam ediyor, ben arada sırada bakayım oluyor. Ama yani her şey de bizim elimizde değil, onu da söylemem lazım. Ya bu makro koşullar çok kötü olunca isteyen istediği kadarını çalışsın. Piyasadaki kapital %90 oranı düşünce, kullanıcı sayısı %90 oranı düşünce bazen de yapacak bir şey kalmıyor. Ama burada dediğim gibi yapacak şey projenin kendi içindeki kullanıcıyı, community'yi korumak için oraya odaklanması, birebir iletişim arttırması ve geleceğe aslında umut vaat edecek gelişmelerini şu zamanda tamamlaması gerekiyor.
Ya anladım, süper. Yani dediğin gibi dönüp dolaşıp aynı noktaya bağlanıyor hepsi. Aidiyet, güven, birebir iletişim. Bunların hepsi toplulukta sadakat yaratmak için önemli olduğunu söylüyorsun. Ben son soruma yaklaşmadan önce eğer sorusu olan arkadaşlar varsa chatten yazabilir ya da ellerini kaldırabilir. Sahneye de davet edebilirim. Bilginiz olsun. Bu sırada diğer son soruma geçiyorum. Bugün bu sektöre girmek isteyen biri olsaydın ne yapardın ve bu sorudan sonra da sektörün nereye evrileceğini düşünüyorsun?
Zor soru ya. Şöyle bugün ne yapardım? Bugün girecek olsam. Bugün girecek olsam büyük ihtimalle benim yapacağım ilk iş gidip bir tane MetaMask cüzdanı açıp kaybedince üzülmeyeceğim bir parayı koyup aslında projeleri denemek olurdu. Yani ben okuyarak değil de pratik ederek öğrenmenin aslında her zaman daha faydalı olduğunu, daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Ya böyle farklı farklı protokolleri, projeleri deneyerek belli bir birikim elde ederdim. Onun dışında sosyal medyada aktif olup sürekli kripto camiası, biz CT diyoruz, kripto Twitter diye. CT'de aktif olup Degen'larla ya da farklı farklı OG'lerle etkileşim içinde olup biz projede en basitinden bir researcher olarak, bir content writer olarak, bir community moderator olarak işe başlayıp oradan yavaş yavaş yükselmeyi hedeflerdim diyeyim. Geleceği hakkında ne düşünüyorum genel olarak ekosistemin? Yani ben aslında ekosistemin bu çöküş dönemlerini yararlı buluyorum. Çünkü kangrenli kolu kesiyoruz diyelim. Başarısız projeler, başarısız girişimciler eleniyor ve aslında gerçek ve başarılı olabilecek projeler ayakta kalıyor. Bu sağlıklı ama bence önümüzdeki sürecin en büyük başlık konusu regülasyonlar olacak. Yani bu çok sayıda kriz yaşanıyor ekosistemde bu ayı döneminde. Ve tabii doğal olarak siyasetçilerin de ve devletlerin de çok dikkatini çekiyor bu konu. İşte tüketiciyi korumak adına çok sayıda ben kanunun ilerleyen süreçte devreye gireceğini ve bunun aslında ekosisteme biraz da zarar verebileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreçte aslında regülasyonların nasıl olacağına göre, yani biraz daha özgürlükçü mü yoksa kısıtlayıcı mı olacağına göre şekillenecek bir ekosistem var. Ve aslında kurumsal şirketlerin, büyük kapitallerin de yavaş yavaş daha da dahil olacağı bu regülasyonlarla birlikte bir ortama giriş yapıyor. Mesela çok sayıda oyun projesi şu anda NFT'ler aslında adapte edebilir bu bahsettiğim ownership modelini kullanarak. Ama regülasyonlardan dolayı ne yapacaklarını bilmiyorlar ve beklemedeler. Ve bu regülasyonlar aslında tamamlanınca regülasyon içeriğine göre bu kurumsal yatırımcı, kurumsal şirketlerin de bu sisteme dahil olacağı daha olgun, daha genişmiş bir ekosisteme kavuşacağız diye görüyorum 3-5 yıl içinde.
Burada regülasyonlarla ilgili olarak başta şey demiştin, zararlı olabilecek noktaları var gibi bir şey söylemek istemiştin sanırım. Evet. Bu noktada yani bunu biraz açmak ister misin?
Tabii ya, şimdi şöyle söyleyeyim, aslında kriptonun çıkış nedeni devletlere ve bankalara olan güvensizlik. Ya bundan dolayı aslında devlet sistemiyle, yani nasıl denir, ciddi bir zıtlaşma var felsefesinde ve bundan dolayı aslında yapılacak her regülasyon bir kere kripto felsefesine ters bir şey. Çünkü biz devletin ve bankaların olduğu aracı düzeni, yani kaldırma çalışma iddiasındayız ya kripto camiası olarak. Tabii herkes değil de, yani genel felsefe bu. Ya bir devlet düzenleme getiriyorsa senin bütün datanı, bilgini kontrol edeceksin normal banka sektöründeki gibi. Aslında kripto felsefesini yitirmiş oluyor ve bu ona bir zarar veriyor. Ve onun dışında aslında kriptonun en büyük sunduğu avantajlardan olan privacy'yi de bayağı kısıtlayacak. Ya bu sebeplerden dolayı ben aslında regülasyonlara karşı biraz daha şeyim, şüpheciyim. Ama yani gelecek, bunu da engelleyemeyiz. Ki çoğu kişi de aslında gelmesini istiyor. Çünkü regülasyonlar gelince daha çok buraya kapital akacak. Daha çok kapital akınca çok daha imkanlar doğacak. Onlar da haklı ama yani kripto felsefesine ters bir şey olduğu için ben biraz daha şüpheci yaklaşıyorum.
Anladım, süper. Evet, söylediklerinde kesinlikle haklısın. Bu tür şeyler privacy gibi şeylerin önüne geçebiliyor ama kapital akması gibi avantajlar da getirebiliyor yerinde. Sorusu olan arkadaşlar var mı acaba? Elini kaldırabilirler veya sohbet kanalına yazabilirler. Yoksa sohbeti sonlandırabiliriz. Sezer, tekrar teşekkür ederim. Bizi bilgilendirdin. Oyun topluluğu kurmak, Web3.3'de neler yapabiliriz, bizi neler bekliyor. Çok güzel bilgilendirdin. Dilersen sanırım senin buradan sonra Twitter'da bir saat 10'da konuşman var yine. Dileyen arkadaşlar olursa Heroes of NFT Twitter sayfasından Sezer'in oradaki konuşmasını da dinleyebilir oyunlarıyla alakalı olarak. Çok teşekkürler Sezer. Son kez söylemek istediğim şey var mı bizlere?
Ya ben öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Aslında yani çok da güzel oldu. Çünkü biz istesek de istemesek de biraz sadece kripto odaklı ilerliyoruz ve farklı alanlara açılamıyoruz. Ya böyle sizin gibi, sizin sunduğunuz imkanlar gibi şeyler sayesinde biz de farklı alanlara açılabiliyoruz. O çok güzel oluyor bence. Öte yandan şunu söylemek istiyorum bitirirken. Bu şimdi komünite konuştuk. Yani bazen ben de şunu görüyorum. Onu da söylemeden bitirmek istemedim. Bazen insanlar şey zannediyorlar. Komünite moderatörlerine çok yük bindiriyorlar, onu söyleyeceğim. Yani komünite moderatörünün aslında projenin bütün süreçlerini değiştirebileceğini, geleceğini değiştirebileceğini zannediyorlar. Ve komünite moderatörünün aslında çok yük bindiriyorlar. Burada belki aranızda komünite moderatörleri varsa diye. Çünkü ben de aynı süreçleri yaşadım. Onu görüyorum. Aslında ben buna katılmıyorum. Komünite moderatörü sağlam bir projeyi yukarılara çekebilir ama proje sağlam değilse ya komünite moderatörünün de yapabileceği bir şey yok. Ya bunu aslında konuşmada söyleyecektim ama arada kaynadı. Ya bunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü bazen ben işte ekosistemde insanlarla konuşuyorum. Ya bakıyorsun proje aslında çok potansiyelli değil ama komünite moderatörü çok iyi. O ne yaparsa yapsın istediği etkiyi yaratamıyor. Çünkü proje zayıf ama bazen de çok güçlü bir proje oluyor. Komünite moderatörü zayıf oluyor, ilgisiz oluyor. Onun sorununu yaşıyorlar ama çok iyi komünite, çok iyi komünite moderatörü ve çok iyi proje yan yana gelince de çok büyük bir başarı elde ediliyor. Ya yani onu da ben bir vurgulamak istemiştim. Yani ilk konunun içeriğiyle alakalı olduğu için. Ama davetiniz için çok teşekkür ederim. Kapanış olarak bunu söyleyeyim. Umarım yani bir günde belki yüz yüze tanışma imkanımız olur.
Umarım böyle bir şansımız olur Sezer. Geldiğin için çok teşekkürler tekrardan. Sohbetimizin sonuna geldik. Şunu da sonradan dinleyenler için hatırlatmak isterim. Discord sunucumuza katılarak sohbetlere canlı bir şekilde katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.